Ayrım 26.
Seyit o gün yine son bir haftadır çalıştığı bir manifatura mağazasındaki işinden ayrılıp dönmüştü. Mürvet tatlılıkla izah ederse kocasını ikna edebileceğini düşünüyordu. Seyit hayır dersen yine kabulüm. Ama bir kere düşün istersen, annemin yakında taşınsak daha iyi olmaz mı? Burada çocuklara ne bahçe var oynayacak ne balkon. Bu iki göz odaya ödediğimiz paraya orada nasılsa bir yer buluruz. Hem ne de olsa ailemizin yanında oluruz. İnsanın her türlü günü var. Seyit hiç itirazsız kabullendi bu teklifi. Ertesi gün ev aramaya çıktılar. Emine'ye az uzakta Necip Efendi sokakta bir ev buldular. İki odalı, yer için kira 6 liraydı. Mahzen katında da odaların toplam alanından daha büyük yerleri malta taşı kaplı, mermer lavaboların yan yana dizildiği kocaman bir mutfağı vardı. Bu kez taşınmaları çok uzun sürmedi. Bir arabanın arkasına sığdı eşyalar. Emine de yardıma gelmişti. Aynı günün akşamında odaları temizleyip yerleşmişlerdi bile. Yatak odalarının gardırobunu sığdıracak yer bulamamaları her kuruşa ihtiyaçları olduğu bu günde satmak için iyi bir bahane oldu. Seyit eşyalarını taşıyan arabayı bırakmadı. Gardıropla beraber Belester'e gitti. Emine mutfağa girip onlara akşam yemeği için bir şeyler hazırlamaya başladı. Millet kendileri için yatak odası olarak ayırdıkları küçük odanın duvarındaki çivilere eşyalarını asmakla meşguldü. İpek, krep, saf yün, şifon elbiseler, dantel, organize bluzlar, renk renk hasır, kumaş, ipek şapkalar, eğretilen çivilerin üstünde odayı, çevreyi, tüm mahalleyi yadırgar gibi bakıyorlardı sanki. Yatağın kenarına oturup bir müddet bu tezat görüntüyü seyretti. Bütün sıkıntılarına rağmen hiç değilse annesine ve küçük kız kardeşine yakın olmak Mürvet'in içini rahatlatıyordu. Necmiye bir çorap fabrikasında çalışıyordu. Fethiye ise Sarıyer'den Ortaköy'e taşınmıştı. Yine onlara oldukça uzaktaydı. Pek sık görüşemiyorlardı. Onu çok özlemişti. Fethiye'nin deli dolu konuşmaları, şen, dünyayı umursamayan şakaları belki de içini ferahlatırdı biraz diye düşünüyordu. Kocası sanki onun kafasından geçenleri okumuş gibi çocukları alıp evden biraz ayrılmasının iyi olacağını söylediğinde çok sevindi. Murka çok sıkılmış olmalısın son zamanlarda. Al çocukları Fethiye'ye git istersen. Değişiklik olur. Ben nasılsa akşam yemeğinden önce dönecek değilim. Bugün yine bir iş bakacağım. Cebinden çıkardığı parayı şöyle bir sayıp kendisine ufak bir harçlık ayırdı ve gerisini olduğu gibi Mürvet'e verdi. İstersen yoldan bir şeyler de alıver. Eli boş gitmek olmaz. Son iki aydır evin kirasını ödeyememişlerdi. Bu sıkıntılarına rağmen kocasının iyi niyetli onlara çok dokundu. O an içinden Seyit'in boynuna sarılıp öpmek geldi ama gülümsemekle yetindi. Sağ ol Seyit, akşam olmadan döneriz. Haydi hoşça kal, selamlarımı sevgilerimi ilet. Mürvet heyecanla çocuklarını hazırladı. Uzun zamandır çivilere astığı şık kıyafetlerini giymek için bir sebebi olmamıştı. Kendisi de özenle giyindi, Ortaköy'e doğru yola çıktılar. İskele sokakta Fethiye'nin evine vardıklarında büyük sevinç yaşandı. İki kız kardeş de, kuzenler de çok özleşmişlerdi. Fethiye'nin kızı Sevim 2 yaşına yeni girmişti. Kapkara çekik gözleri, kuzguni siyah saçları, çıkık elmacık kemikleriyle çok şirin bir çocuktu. Bütün gün muhabbetle geçti. Hamur açıp börek pişirdiler. Mürvet giderken Hacı Bekir'den bir kutu acı badem almıştı. Çaydanlığın altı hiç kapanmadı. Akşamüstü geç saatlere kadar birlikteliğin tadını çıkardılar. Fethiye'nin hayatı hiçbir zaman Mürvet'in yaşamış olduğu lükse erişememişti. Ama o kendi mütevazi yaşamı içinde neşesini, gamdan, kasvetten uzak esprili tavrını kaybetmiyordu. Bu keyifli hali karşısındakini de tesir altına alıyordu. Bütün günü ufak tefek şeyler içinde olsa gülerek geçirdiler. Hele Fethiye'nin uç çalıp şarkı söyleyip Selim'i de oynatırken eve girip giden hırsızın hikayesi Mürvet'in gözünden yaş getirdi. Fethiye kendi yarattığı eğlenceye öyle dalmıştı ki burnunun dibinde dolaşıp öteberiyi toplayan hırsızı fark etmemişti bile. Geri dönerlerken Mürvet kendisini rahatlamış, hafiflemiş hissediyordu. Akşam karanlığı basmadan Mahmut Paşa'ya geri döndüler. Necip Efendi sokağına sapmak üzere yeşil direk karakolunun önünden dönmek üzereydiler ki karşıdan gelmekte olan yaşlı adamı gören Mürvet'in nevri döndü. Ankara'ya giden ev sahiplerinin kirayı toplamak üzere vekil bıraktığı bir akrabasıydı adamcağız. O da kimsesiz ve ihtiyaç içindeydi. Topladığı kadarıyla kira onun geçim parası oluyordu. Mürvet bir an için çocukların ellerini sımsıkı tutup düşündü. Yolunu değiştirebilirdi ama bu çok ayıp olacaktı. Yutkundu, başını kaldırıp yürümeye devam etti. Yüz yüze geldiklerinde genç kadın kibar bir gülüşle adamı selamlamaya gayret gösterdi. Ama diğeri oralı değildi. İşaret parmağını sallayarak Mürvet'i azarladı. Oh oh maşallah maşallah, şapkalar, eldivenler, kürk yakalı paltolar giymeye haliniz var maşallah. Kirayı verecek paranız yok ama. Bedava oturmak size yakışıyor mu Mürvet Hanım kızım? Ama benim halim belli ki umurunuzda değil. Siz gezmelerdesiniz şık kızlarınızla. Mürvet yüzünün kıpkırmızı olduğunu hissediyordu. Havanın ayazına rağmen tüm vücuduna ter basmıştı. Göz ucuyla kapılardan pencerelerden kendilerini izleyen bir komşu olup olmadığını kontrol etti. Son derece tedirgindi. Adamı yumuşatmaya çalıştı. Öyle demeyin Salih Bey, çok rica ederim. İnanın borcumuzu en kısa zamanda ödeyeceğiz. Seyit yeni işe girdi. Bu arada söylediğinin yalan olmaması için dua ediyordu. Seyit'in eve nasıl döneceğini bilmiyordu. Elinize geçen ilk parayı size vereceğiz. Bizim yaşamımız da sizin düşündüğünüz gibi değil. Rica ederim, bize bir hafta daha müsaade edin. Salih Bey karşısında yaşlı gözlerle dert anlatmaya çalışan Mivet'in zarif hoş tavırlarını ve gözlerindeki samimiyetini dikkatle takip etti. Şimdilik ikna olmuşa benziyordu. Bir hafta daha, sadece bir hafta. Benim de geçimim bu para kızım. Seni üzdüysem kusura bakma ama sakın bir haftayı geçirmeyesiniz. Mivet eve geldiğinde bütün günün tadı bitmişti. Giyinip sokağa çıktığına bile pişmandı şimdi. Akşam Seyit geldiğinde olanları anlattı. Seyit o kadar karamsar değildi. Onu öpüp rahatlatmaya çalıştı. Bunları yaşamamız çok tatsız Murka, biliyorum. Benim sıkıntım da seninkinden az değil inan. Ama galiba bu defaki işim sürekli olacak. Yine kendim bir şeyler yapmaya karar verdim. Öyle el kapısında çalışamayacağımı anladım artık. Ben adamları yadırgıyorum, adamlar da beni. Eğer iş düşündüğüm gibi giderse en kısa zamanda öderiz kira borcumuzu. Eskisi kadar toparlayabilir miyim durumu bilemem ama en azından borçlu olmayız ele güne. Sonra mutfaktan kademine içkisini alıp koltuğuna oturdu. İnan benim hiç alışık olmadığım bir şey Murka. Çok ağrıma gidiyor birilerine borçlu olmak. Bunu da atlatacağız biliyorum ama o arada yüreğim kırılıyor. Mürvet gülümseyerek sıcak bir bakışla kocasına yaklaştı. Elini onun omzuna koyarak konuştu. Biliyorum Seyit, biliyorum. Bugünler de geçecek ama üzerimizdeki kıyafetler olmasaydı o kadar laf işitmezdik belki de Salih Bey'den. Seyit parmaklarını karısının dudaklarına değdirerek onu susturdu. Sakın o elbiselerden veya takılarından birini satmaya kalkmayacaksın, anlaşıldı mı? Hem borçlu borçludur. Temiz pak giyinmesiyle üstünün başının dökülmesi arasında borcunun miktarını değiştiren hiçbir şey yoktur. O hafta ev sahibinin vekiliyle bir kez daha karşılaşmayı beklemeden borçlarından kurtulmaya karar verdiler. Mürvet'in sandıktan çıkardığı rus gümüşü tepsi, şamdanlar, çay kaşıklarını kapalı çarşıda satmaya götürdüler. Mallarını daha gümüşçünün tezgahına boşaltırken tesadüf içeri giren çift hepsini birden satın almak niyetini gösterdi. Erkek Türk, hanım Fransızdı. Kızlarını yeni evlendiriyorlardı ve parçalara hayran olmuşlardı. Hem satıcı hem alıcı, müşterilerinin kendi aralarında anlaşmalarından korkan tezgahtar her ikisini de kaçırmadan işi bağlamak için büyük gayret sarf etti. Sonunda tatminkar sayılabilecek bir parayla satış tamamlandı. Senelerle büyük bir zevkle kullanıldığı eşyalar yabancı çiftin kolu altında uzaklaşırken Mürvet çantasına yerleştirdiği paranın emniyetiyle teselli bulmaya çalıştı. İnsanın malının hiç olmaması, olup da satmak zorunda kalmasından daha iyiydi diye düşünüyordu. Bu parayla kira borçlarını hemen o akşam ödedikten başka minik para sandığına da daha bir müddet yaşamlarına destek olabilecek bir miktarı koydular. O cumartesi Seyit karısına epeydir unuttuğu bir şeyi hatırlattı. Murka, sen sinema seversin, uzun zamandır gitmedin hiç. Haydi kızları al da çıkın Beyoğlu'na. Onun huzursuzluğunu fark edince ısrar etti. Nazlanma, ne kadar özlediğini biliyorum sinemaya gitmeyi. Hem bu akşam paramı almış döneceğim. Borcumuz da yok kimseye. Gönül rahatlığıyla süslenip gidebilirsin. İtiraz istemiyorum. Çok sıkılıyorsun. Biraz oyalanırsın. Mürvet Beyoğlu'ndaki sinemaların şıklıkları içinde oturup perdelerindeki hayal dünyalarına yolculuğa çıkmayı hakikaten özlemişti. Haber çocuklar için de senin çığlıklarıyla karşıladıkları bir sürpriz oldu. Ayaz fakat güneşli bir gündü. Mürvet kızlarının elinden tutup kendilerini tepe başına götürecek tramvaya bindiği zaman diğer yolcuların beğeni bakışlarıyla biraz huzursuz oldu. Çocukların nazar boncuklarını takıp takmadığını düşündü. Nazardan çok korkardı. Mümkün olduğu kadar başkalarının bakışlarıyla yüz yüze gelmemeye çalıştı. Leman ve Şükran geçirecekleri eğlenceli günün heyecanı ile şimdiden coşmuşlar, dilleri açılmıştı. Aralarında devamlı konuşuyorlardı. Mürvet onları sükunete davet etti. Daha fazla ilgi çekmelerini istemiyordu. Leman annesininki gibi yakası ve kolları kürklü, Mürvet Şükransa kadife ve kürk karışımı paltosunu giymişlerdi. Her ikisinin de süet potinleri, deri eldivenleri, yün şapkaları kıyafetlerini tamamlıyordu. Mürvet gizliden gizliye kızlarının güzelliği ve birer küçük hanımefendi halleri ile gururlanıyordu. Galatasaray'a geldiklerinde tramvaydan indiler. Mürvet birden bu dünyayı ne kadar özlemiş olduğunu fark etti. Her şey pırıl pırıl, her şey güzel geliyordu gözüne. Hiç vakit kaybetmeden Gloria sinemasına yürüdüler. Chicago Yanıyor filminin afişleri son derece davetkar duruyordu. Mürvet hemen biletlerini aldı ve heyecanla içeri girdiler. Antrakta çocuklara gazoz çikolata aldı. O kadar keyiflenmişlerdi ki ikinci filme de kaldılar. Charlie'nin filmiyle kahkahalara boğulduklarında artık apayrı bir dünyadaydılar. Mürvet bir ara sinemadan çıkınca sanki Ağa Camii'ndeki büyük apartman dairesine geri döneceklermiş hissine kapıldı. Geçmişte kalan o güzelim günler için derin bir iç çekti. Ama Charlie onu düşüncelerinden uzaklaştırmaya muvaffak oldu. Işıklar yanıp da kalabalığı takiben sinemadan çıktıklarında millet şaşkına döndü. Kapkara bulutlarla hava kış gecesinin karanlığına bürünmüş, etraf kardan bembeyaz olmuştu. Rüzgarla sarılan iri kar taneleri yüzlere çarptığı zaman kırbaç gibi yakıyordu. Genç kadın iki çocukla nasıl eve döneceğini, seyit edebileceğini düşünürken kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Yolun köşesinde bekleyen taksilere bakarken bir zamanlar sırf onu sinemaya getirmek için kapısında taksi durduğunu hatırladı. Niye daha çok tadını çıkaramamıştı o zamanlar? Her neyse, şimdi böyle bir lükse halleri yoktu ve tramvay onu evine ulaştıracak tek araçtı. Kızların ellerine sıkı sıkı yapışarak durağa doğru koşmaya başladı. Işıl ışıl yanan vitrinlerdeki güzellikleri arada bir gözü takılmasına rağmen hiçbiri onu durduracak kadar aldatıcı olamıyordu. Tek düşüncesi Seyit'in kendilerini nasıl merak edeceği ve ona ne cevap vereceğiydi. Durağa vardıklarında sırtlarından ter akıyordu ama yüzleri ayakları buz kesmişti. Uzun bir yolcu kuyruğu onları bekliyordu. Kibar bir bey iki çocuğu ile kar altında bekleyen bu genç kadına acayip sırasını verdi. Mühlet hiç nezletmeden bu şansını kullandı. İtiş kalkış bindiler. Tramvay yol alıyordu ama sanki hiçbir yere gitmiyordu. Her birkaç dakika birkaç saat gibi geliyordu Mühlet'e. Neredeyse inip de arkadan iticiye geliyordu içinde oldukları vasıtayı. Nihayet eve vardıklarında heyecanı son haddini bulmuş, üçü de buz kesmişti. Daha kapıdan girdikleri an çocuklar bağırışarak içeri fırladılar. Pirzola kokuyor, pirzola kokuyor, baban pirzola almış. Mehmet bileğine kadar ıslanmış botlarını çıkarırken elleri titriyordu. Paltosunu asıp şapkası henüz başında içeri girdi. Seyit yemek masasını hazırlamış, rakısını açmış, iki kalem pirzola çerez yapmış, tek başına oturuyordu. Kızlarına sarılıp öptükten sonra konuştu. Mehmet'in yüzüne bakmıyordu. Sanki masada karşısında oturan bir başkasıyla konuşuyordu. Kadına yüz vermeye gelmez işte. Lambanın ışığında onun çatık kaşlarını görüyordu Mürvet. Ardından daha nasıl patlayacağını bekledi. Hiçbir özrü yoktu. Ne diyeceğini de bilemiyordu. Seyit çocuklara dönerek konuştu. Haydi üzerinizi değiştirin, yıkanın da gelin. Mangalda daha ateş varken yapayım pirzolalarınızı. Sonra Mürvet'e baktı. Özlediğini biliyordum sinemaya ama bu kadar da değil. Çok beğendiysen yataydım bari orada. Sesi sertti ama Mürvet'in korktuğu kadar patırtı yapmıyordu. Seyit özür dilerim, dalmışım filme. Çıkınca da kar bastırmış bulduk. Çok zor geldik. Birkaç film daha seyretseydin zaten kendiliğinden sabah olacaktı. Belki mevsim de değişirdi, o zaman rahat gelirdin eve. Mürvet onun ağaç sesini hiç ses çıkarmadı, kavgadan iyiydi. Seyit pencereyi açtı, içerisi buz gibi bir hava doldu. Pencerenin dışında geniş pervazın üzerinde duran minik mangalda yanan kömürleri bir karıştırıp etleri üzerine yerleştirdi. Camı kapatıp yerine oturduğunda sordu. Neydi sizi koltuklarınıza bunca saat yapıştıran film, bari anlatın da değsin benim merak içinde beklettiğinizi. Mürvet ağzını açıp kapattığı an yaşadığı heyecandan ne seyrettiğini bile unutmuştu. Biraz durup sakinleşmeye çalıştı. Leman onun yerine atıldı. Önce yangınlı filmi seyrettik babacığım. Çok heyecanlıydı. Sonra da o komik adamı seyrettik, Şarbo'yu. Ve ezberlediği bir iki komik mimiğini tekrarladı. Seyit onun yüzüne bakınca gülümsedi. Daha fazla kızamıyordu. Karısını ve çocuklarını sağ salim evde yanı başına görmek yeterdi. Keyiflenerek kızının anlattıklarını izlemeye başladı. Sessizce masadaki yerine oturan Mürvet'in iskemlesinin arkasına kolunu attı. Gel şöyle biraz yaklaş bana. Sonra onun başını kendi omuzu üzerine dayayıp öptü. Kulağına fısıldadı. Beni delirttin meraktan Nurka. Mürvet'in cevabını beklemedi. Yerinden fırladı. Camı açıp etleri tabağa aldı. Keyiflenmişlerdi. Pirzolalar hazır. Herkes tabağını uzatsın bakalım. Sofrada mayonez salatası, fıstıklı zeytinyağlı pilav vardı. Mürvet masraflarına bu kadar dikkat ettikleri bir zamanda kocasının niye pirzola alıp olmayan bütçeler için oldukça zengin bir masa hazırladığını anlayamamıştı. Ama yine de bir şey sormadı. Belki de bir iş bulmuş, avans almıştı. Onun anlatmasını beklemekten başka çare yoktu. Akşam her şeye rağmen çok güzel geçti. Seyit eski günlerdeki neşesini hatırlar gibi olmuştu. Karısının saçlarını okşayıp çocuklarının yanaklarını mıncıklayarak onlara şarkılar söyledi. Kırım'dan, Rusya'dan hikayeler anlattı. Çocuklar yorgun uykuya daldıklarında karı koca baş başa birer kadeh daha içtiler. Konuşmadan uzun müddet sadece sarılarak oturdular. Mürvet kocasının kendisini sadece merakla değil aynı zamanda kıskançlıkla beklediğini ilk defa o zaman hissetti. Senelerdir kendi içinde olan kıskançlık Seyit'in de duyabileceğine inanmak zor geliyordu ama bundan şüphesi kalmamıştı. Kocası onu kıskanıyordu. Bunu başarabildiği için kendisiyle gurur duydu. Bir kedi munisliğinde başını kocasının göğsüne dayayıp onun yaydığı sıcaklığın tadını çıkardı. Sofrayı toplamak üzere kalktıklarında Seyit mutfağa daha önce indi. Mürvet onu takip ettiği zaman duvarlara dayanmış büyük çuvalları gördü. Tezgahın üzerinde de aşevi kazanlarını andırır kazanlar iç içe durmaktaydı. Bunlar ne için? Seyit elindeki tabakları evyenin içine bırakırken cevap verdi. Bunlar yeni işim. Yeni işin mi? Evet, burada başlayacağım. Gel müsait. Eğer şansın geçen defaki gibi yaver giderse, iş ilerlerse sonra bir yer açarım belki. Keyifle gülümsedi. Belki de yine Beyoğlu'na döneriz o zaman. Mehmet meraklanmıştı. Peki nedir Allah aşkına şimdi yapacağın iş? Şırdan dolması. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, şaka yapmıyorum. Bu civardaki lokantalardan epey müşteri bulacağını sanıyorum. Mehmet'in şaşkınlığı bir şey değiştirmedi. Seyit şırdan dolması hazırlamaya başladı o günden sonra. Ayrıca kazanlarda kaynayan şırdanların yağlarını süzgeçle toplayıp ayırıyordu. Uzun mermer tezgahın bir ucuna ahşap bir parça ilave edip bir kıyma makinesi yerleştirdi. Kasaplardan topladığı kuyruk yağlarını da makineden geçirdikten sonra eritip şırdan yağına karıştırıyordu. Sonra iş büyük tenekelere bu yağların doldurulmasına geliyordu. Ardından böyle hınlayarak tenekeleri üst üste diziyordu. Seyit neredeyse uyku uyumuyor gibiydi. Şırdan dolmalarını dikerken, yağlarını toplayıp eritirken, tenekeleriyle dinlerken hep kaçırdığı paralı yıllara yeniden yetişebilmenin hırsıyla çalışıyordu. Her bağladığı dolma, her ağzını kapadığı teneke onu sanki emeline biraz daha yaklaştırıyordu. Piyasa tutarsa büyük bir iş olacağından emindi. Gece yarıları çalışırken hep bir mühine imalathane kurup yanına çıraklar alacağı günü görüyor. Sonra yine Beyoğlu'nda şık şamdanların süslediği gümüş servisli masaları olan orkestranın şenlendirdiği lokantaları açacağı günü hayal ediyordu. Mısır çarşısının yan kapısından çıkınca kuru kahveci Mehmet Efendi'nin üzerinde olduğu Tamiz sokakta toptancı yağcılar vardı. Seyit'in denenmek üzere götürdüğü birkaç teneke yağ beğenilmiş ve siparişler başlamıştı. Eline biraz para geçince malzemesinin miktarını artırdı. Kuyruk yağlarını çuvallar içinde tuzlayıp bekletmek her gün kasap kasap dolaşmaktan daha avantajlıydı. Ayrıca elde ettiği yağı dörtte bir oranında zeytinyağda karıştırmaya başladı. Kuyruk yağlarını erittiğinde kavrulup tavanın dibinde kalan kıkırdakları da işe yaratmayı düşündüğünde onlarla çiğ börek doldurmak aklına geldi. Evin mutfağı artık aşane gibi olmuştu. Seyit inanılmaz bir gayretle 5-6 kişinin yapacağı işin altından tek başına kalkmaya uğraşıyordu. Bir taraftan da hazırladıklarını piyasaya dağıtmaya çalışıyordu. Kısa bir müddet sonra toptancılar arabalarını gönderip kapıdan mal almaya başladılar. Aksaray, Mahmutpaşa, Cağaloğlu lokantaları da şırdan ve çiğ börekleri sipariş üzerine gelip alıyorlardı. Mehmet fırsat buldukça mutfakta kocasının yanında şırdan dikiyor, tezgahı ve malzemeleri temizliyordu. Kocası için hiç düşünemeyeceği bir işin ve inanılmaz yorucu bir uğraşın içindeydiler. Ama kapının önünden ayrılan her araba, yüklenen her tezgah evlerine giren para demekti. O sene karlar, yağmurlar İstanbul'u zor terk etti. İlkbahar kendisini naza çekiyor gibiydi, ancak buna zamanın kendi akışını engelleyemedi. Ve kendisinin bahar olduğunu henüz anlayamayan günlerin ardından yaz geliverdi. Bahçeler, pencerelerdeki saksılar renklendi, sokaklar, mahalle araları, bütün bir kış evliğinde bunalmış çocukların çığlıkları kahkahalarıyla doldu. Manavlar tezgahlarını, kahvehaneler masalarını sokaklara taşıdı. Ev kadınları bütün gün açık tuttukları pencerelerin pervazlarına göğüslerini dayayıp aşağıya sarka yukarıya döne birbirleriyle muhabbete başladılar. Bu küçük mahallenin yazıda bir başkaydı. Akşamüstleri evlerin taşlıkları, kapı önleri yıkanıyor, bütün gün sokağa dolduran toz toprak çamura dönüşüyordu. Gün olmuyordu ki çocuklardan biri bir diğerini ağlatmasın. Mehmet kızlarının sokaktaki oyunlarına katiyen izin vermiyordu. Ancak akraba çocukları geldiğinde veya onlara gidildiğinde kendi gruplarıyla oyuna bırakıyordu. Onun dışında incecik cılız seslerin bütün gün ağza alınmayacak laflarla birbirlerine arsızca bağırışmalarını uzaktan duymak bile onu hiddetlendiriyordu. Kızlarını mümkün olduğunca bu tarz arkadaşlıklar edinmekten uzak tutmaya niyetliydi. Yine arada bir onları alıp ya Ortaköy'e, Fethiye'ye ya Beyoğlu'na sinemaya götürüyordu. Ana kızların pırıl pırıl elbiselerle vakur yürüyüşlerini mahalle çocukları arkalarından taklitle bir müddet eğlendiler. Sonra vazgeçtiler. Hepsi uçuşan kumaşlardan, elbiseleri rugan potinleri olan bu kızları kıskanarak izliyorlardı. Mürvet etraflarındaki haset bakışlarını hissettikçe bunlardan kaçabilmeyi istiyordu. Yaz geçirdikleri son birkaç mevsimin sıkıntısı içinde ama en azından kendi aralarında bir problemleri olmadan geçti. Seyit mutfakta yürüttüğü tezgahtan kazandığı ile acı çeşmelere inen sokağın üzerinde bir lokanta açtı. Gerçi ufak bir yerde ama yine o her zaman alıştığı gibi kolalı keten örtüleri, peçeteleriyle servis veren tertemiz şirin bir lokantaydı. Menüde ev yapımı salatalık turşusu, kızarmış ekmek, yağ şırdan dolması, çiğ börek, proşki, köbete ve mayonez salatası vardı. İşler gittikçe artıyordu. Seyit'in bundan bir şikayeti yoktu. Kendi kendisinin patronuydu. Para kazanıyordu. Kimseye borcu yoktu. Ve en mühimi alnının teriyle kazanıyordu. Uyuduğu saatler sayılı gibiydi. Günün büyük bir bölümünü evinin mutfağında geçiriyordu yine. Tezgahın üzerinde kadeh içinde rakısı, bazen vodkası onunla arkadaştı. Mutfakta yalnız çalıştığı saatlerde çok kez Leman da aşağı inip babasına yardımcı oluyordu. Babasıyla paylaştığı saatlerden büyük keyif alıyordu. Çünkü onun her söylediğinde bir mana, her anlattığında kocaman bir hikaye oluyordu. Hiç tanımadığı bilmediği yerlerin insanların hikayelerini dinlerken kendini kaybediyordu adeta. Babası bütün bu uzak yerleri ve insanları tanımıştı. Ne maceralar yaşamıştı. Bunları dinlerken onu kendisine kahraman olarak seçmişti zaten. Seyit Leman'ın yanında olmasından son derece mutlu oluyordu. Alıştığı dünyadan, yaşamdan öylesine uzaklaşmıştı ki taptaze, öğrenmeye meraklı dimağı, pırıl pırıl zekasıyla kızının yanı başında oluşu onu heyecanlı ve hayata bağlı tutuyordu. Leman babasının tarif ettiği üzere ocağın yanındaki taburenin üzerine çıkıp elindeki kocaman kepçeyle şırdanların yağlarını süzüp topluyordu. Bu yaptığı ile babasının üzerinden çok yüklü bir iş aldığını düşünüyordu. Bir taraftan da sohbet ettikleri bu saatler Necip Bey sokaktaki mahzen katının mutfağı için belki de var olduğu sürece yaşanan en keyifli saatlerdi. Leman'ın yorulmaya başladığını hissettiği an Seyit ona tatlılıkla yaptığı işi bıraktırırdı. Kızının ellerini sabunlar, sonra sirke, elma kabuğu, limon, gliserinle hazırladığı güzel kokulu bir su ile yıkardı. Küçük kız vaktiyle demir tekerlekli kuş tüyü yastıklı arabasında babasının kendisini gezdirdiği günlerden ne kadar keyif aldıysa bu mahzen katında kaynayan şırdan tencereleri, yağ tenekeleri, un çuvalları arasında da onunla beraber olmaktan aynı keyif alıyordu. Onun için mühim olan babasının yanı başında olması, onunla bir şeyler paylaşması ve babasına kendi sevgi ve ilgisini gösterebilmesiydi. 1932 yazının bitiminde Leman'ın okul yaşı gelmişti. Necmiye Leman'ı elinden tutup okula götürdü, kaydını yaptırdı. Birinci ilkokul evlerine çok yakındı. İstanbul Erkek Lisesi'nin tam karşısında kocaman haremlik selamlık bir konaktan bozmaydı. Leman bir hafta sonra başlayacağı okulun heyecanıyla gezdi. Bir an evvel sırasına oturup okuma yazma öğrenmek istiyordu. Kayıptan sonra teyzesiyle çarşıya çıkıp siyah yemek aldılar. Küçük kız yeni sahiplendiği eşyalarını taşımayı severek üstlendi. Eve geldiklerinde Mürvet kutudan çıkardığı parasından kız kardeşine ödemek istedi ama diğeri kabul etmedi. Abla beni üzersin, bu benim Leman'a okul hediyem. Hem daha alacak çok şeyimiz olacak nasılsa, bu da benden olsun. Mürvet ısrar etti, olmaz Necmiye. Sen de az zahmetle kazanmıyorsun o parayı, kabul edemem. İyi ama benim paramı harcayacağım bir çocuğum yok daha. Bırak abla, beni kıracaksın, bu kadarcık da hediye almaz mıyım yeğenimi? Hem sen ve enişten bana neler hediye ettiniz bugüne kadar, kabul etmezsem üzülmez miydin? Mürvet gülümsedi, tamam tamam kabul, sağ ol Necmiye. O akşam yemekten sonra Leman önlüğünü giyip annesinin tığ işiyle ördüğü beyaz yakasını taktı, çantasını eline aldı ve yeni kıyafetini bütün ailesine göstermekten memnun mesut dolaştı. Çocuklar süratle büyüyorlardı. Mürvet eski becerilerini yeniden kullanmak zorundaydı. Şükran Leman'a küçük gelen her şeyi rahatlıkla giyebiliyordu ama Leman için durum farklıydı. Mürvet bir müddet için palto ve elbiselerinin etek ve kollarını açarak idare edebileceğini tahmin ediyordu. Olmazsa kendi elbiselerinden bozarak bir şeyler yapacaktı. Şimdi Seyit'in bu güzelim kıyafetleri sattırmamasından memnunluk duyuyordu. Hiç yenisini almasalar dahi bunları evire çevire daha çok seneler idare ederdi onları. Leman mektebe gitmekten son derece mutluydu. Öğrenmek, okumak, yazmak merakı ve sevdası hayatına bambaşka bir heyecan getirmişti. Öğretmeni Şükriye Hanım aynı zamanda Davul Bedai de tiyatro sanatçısıydı. Son derece yetenekli, hoş, talebeleriyle dost, zeki bir kadındı. Leman daha ilk günden Şükriye Hanım'ı hayatı boyunca severek hatırlayacağını hissetti. Daha senenin yarısı gelmeden birçok round müsamere hazırlattı sınıfa Şükriye Hanım. Leman hepsinde hocasının yetenekli göz bebeği öğrencisi olarak başrollerdeydi. Kendisini oldukça büyümüş hissediyordu artık. Okuma yazmayı öğrenmişti. Yol çok kısa olmakla beraber okulu ile evi arasında yalnız başına yolculuk yapabiliyordu. Hatta annesinden özel izinle bazı akşamüstleri okuldan çıkınca anneannesinin evine gidiyordu. Emine ile Necmiye bahçeli iki katlı bir evin birinci katında oturuyorlardı. Kendi iki göz odalı evlerinin yanında anneannesinin evini çok büyük buluyordu Leman. Ama Beyoğlu'nda oturdukları evlerini düşününce de küçük kalıyordu. Bayram günleri bütün aileyi bir araya getiriyordu Emine'nin evi. Yaz geldiğinde hayat bir sene evveline nazaran oldukça rahatlamıştı. Seyit bir laboratuvar titizliğinde tuttuğu evin mutfağında kazanlar tenekeler arasında gecelerini geçirirken gündüzleri lokantasıyla meşgul oluyordu. Leman ikinci sınıfa geçmişti. Mürvet'in üvey ağabeyi Hakkı'nın oğullarının Emine'nin bahçesinde yapılan sünnet düğünleri o yazın en şenlikli olayı oldu. Mürvet yine de altın kum plaj gazinosunda geçirdiği yazı hiçbir şeye değişmeyeceğini düşünüyordu. Güzel bir hayal gibi uzaklarda kalmıştı o güzelim yaz. Ne çabuk geçip bitmişti. Sadece eski yazlar mı çabuk geçerdi? İşte içinde yaşadıkları yaz da aynı hızla akıp gidiyordu. Ve bir sonbahar daha kapıdaydı. Leman'ın mektebe başladığından birkaç hafta sonraydı. Ev günlük telaşını yaşamaktaydı. Seyit kapıdaki atlı arabaya toptancılara gidecek yağları teslim ediyordu. İşini tamamlayıp eve girdiğinde gözleri karısını aradı. Çocukların odasına baktı, orada da yoktu. Seslendi, Mürvet ben çıkıyorum, Mürvet neredesin? Duyduğu inilti üzerine banyoya doğru koştu. Kapıya kulağını dayadı. Mürvet ne oluyor? Genç kadının sesi zor duyuluyordu. Çok fenayım Seyit, çok fenayım, yardım et.